Ayrım 17. Ama 248. gece olunca demiş ki: Rebi'nin oğlu Nimet adlı bir genç yaşarmış. Onun da sevdiği ve kendisini seven güzel bir cariyesi varmış. Çünkü ikisi birlikte aynı beşikte yetiştirilmiş ve ergenlik çağının ilk günlerinden başlayarak birbirlerini sahiplenmiş bulunuyorlarmış. Bir gün gelip de zaman onları birbirinden ayırasıya kadar yıllarca birlikte mutlu olmuşlar. Acımasız bahtın felaket aracı olarak hizmet gören bir koca karı buna neden olmuş. Genç esireyi kaçırmış ve onu kentin valisine teslim etmiş. O da kızı zamanın hükümdarına armağan olarak göndermiş. Ama Rebi'nin oğlu sevdiği kişinin kaybolduğunu öğrenince bu hükümdarın sarayında, haremde onu buluncaya kadar rahat edememiş. Ama tam ikisi birlikte yeniden buluşmalarını kutlarken ve sevinç gözyaşları dökerlerken buluştukları saraya hükümdar girivermiş ve onları birlikte yakalamış. Hiddeti son sınırına ulaşmış ve durumlarını anlatmalarına fırsat vermeden hemen orada ikisinin de kafasını kestirmiş. Oysa diye sözünü sürdürmüş Siddahiye. Bu öyküyü yazan bilgin sonuç hakkındaki görüşlerini açıklık getirmeden öyküyü bitirdiğinden, ey emirül müminin, bu hükümdarın davranışı hakkında senin görüşünü ve onun yerinde olsaydın aynı koşullar altında nasıl davranacağını öğrenmek isterdim, demiş. Emirül müminin Abdülmalik İbni Mervan hiç tereddüt etmeden, bu hükümdar o denli acele davranacağı yerde iki genci bağışlasaymış daha iyi olurmuş. Bunun da üç dayanağı olurdu. İlki, iki gencin birbirini uzun zamandır has duygularla sevmeleri. İkincisi, sarayda bulunduklarına göre bu hükümdarın konuğu sayılmaları. Ve üçüncü de, bir hükümdarın ihtiyatlı ve ölçülü davranması gerektiğinden. Sonuç olarak bu hükümdarın gerçek bir hükümdara yaraşır biçimde davranmadığını söyleyebilirim, demiş. Bu sözler üzerine Siddahiye kardeşin ayaklarına kapanmış ve ona, ey emir ül müminin, bilmeden kendiliğinden gelecekte yerine getireceğin bir hükümde bulunmuş oldun. Sana atalarımızın kutsal anısı ve yüce pederimiz adına şimdi açıklayacağım konuda da aynı adaleti göstermeni dilerim, diye haykırmış. Halife de çok şaşırarak kız kardeşine, bana tam bir güven besleyerek konuşabilirsin ama önce ayağa kalk, demiş. Halifenin kız kardeşi de ayağa kalkarak iki gence doğru dönmüş ve onlara ayağa kalkın, demiş. Onlar da ayağa kalkmışlar ve Siddahiye kardeşine, ey emirül müminin, peçe altındaki bunca güzel ve tatlı olan bu genç kız aslında Rebi'nin oğlu genç Nimet'ten başkası değildir. Nama da onunla birlikte yetiştirilen ve sonradan onun eşi olan kimsedir. Onu kaçırtan da adı Yusuf el Tekafi olan Küfe valisinden başkası değildir. Valinin adı yurda Tap ve Karadağ çevirilerinde Haccacı Zalim olarak geçiyor. Sana yazdığı mektupta esireyi 10.000 dinara satın aldığını bildirerek yalan söylemiştir. Senden onun cezalandırılmasını ve bağışlanmaya bunca layık bulunan bu iki genci de bağışlamanı dilerim. Benim hatırım için senin konuğun olduğunu, senin gölgende barınmakta bulunduklarını da düşünerek onları affet, demiş. Kız kardeşinin bu sözlerini duyan halife, kesinlikle benim verdiğim sözden döndüğüm hiç görülmemiştir, demiş. Sonra Nema'ya dönerek ona, ey Nema, şurada duran kişi senin efendi Nimet midir, diye sormuş. O da, söylediğin gibi ey emirül müminin, diye cevap vermiş. Halife de, sizi birbirinize bağışladım, diye sözünü bağlamış. Bundan sonra Nimet'e bakıp ona, ama bana hiç değilse buraya nasıl girdiğini ve Nema'nın benim sarayımda bulunduğunu nasıl öğrendiğini söyleyebilir misin, diye sormuş. Nimet de, ey emirül müminin, kölene biraz zaman ayırırsan sana tüm öyküsünü anlatacaktır, diye yanıtlamış. Ve hemen halifeye başından sonuna kadar tek bir ayrıntıyı bile atlamadan tüm serüvenini anlatmış. Halife son kertede şaşırmış ve bunca inanılmaz bir düzeni kuran İranlı hekimi görmek istemiş. Ve onu Şam'daki sarayına hekimbaşı olarak atamış. Ve onu onurlar ve ödüllerle donatmış. Sonra Nimet ile Nama'yı sarayında 7 gün 7 gece ağırlamış. Bu süre içinde onurlarına büyük şölenler düzenlemiş ve onları Küfe'ye armağanlarla yolcu etmiş. Eski valiyi de görevinden alarak onun yerine Nimet'in babası Rebi'yi vali tayin etmiş. Böylece hepsi uzun ve zevk dolu bir yaşam geçirerek mutluluğun sınırına ulaşmışlar. Şehrazat anlatısını kesince Şah Şehriyar, "Ey Şehrazat, bu öykü beni büyüledi. Özellikle şiirler son kertede hoşuma gitti. Ama aslında bana anlatacağını önceden bildirdiğin sevişme biçimleri üzerinde ayrıntılar bulamadığım için düş kırıklığına uğradım," diye haykırmış. Şehrazat da hafifçe gülüp, "Ey bahtı güzel şah, anlatmayı vaat ettiğim bu ayrıntılar, eğer hala uykun yoksa sana anlatacağım Alaaddin Ebu Şamat'ın öyküsünde bulunacaktır," demiş. Şah Şehriyar da, "Sen ne diyorsun ey Şehrazat? Ama vallahi uykusuzluk pahasına da olsa Alaaddin Ebu Şamat'ın öyküsünü dinlemek isterim. Hemen anlatmaya başla," diye haykırmış. Ama o anda Şehrazat günün doğmakta olduğunu görmüş ve öykünün anlatımını ertesi güne bırakmış. Böylece 250. gece olunca demiş ki, Alaaddin Ebu Şamat'ın öyküsü. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, Kahire'de kentin tacirlerinin kahyası olan saygın bir şeyh varmış. Dürüstlüğünden, ağır ve kibar davranışlarından, ölçülü konuşmasından, zenginliğinden, köle ve hizmetkarlarının çokluğundan dolayı tüm çarşı tarafından saygı görürmüş. Adı Şemseddin imiş. Bir cuma günü namazdan önce hamama gitmiş. Sonra da berbere giderek kutsal tanımlamalara göre bıyıklarını üst dudağının kenarına kadar kestirmiş ve özenle başını kazıtmış. Sonra eline berberin uzattığı aynayı alıp durumu hakkında çok belirgin bir hoşnutluktan sakınmak için kibirlenmeye karşı bazı ayetler okuduktan sonra kendine bakmış. Ve sonsuz bir üzüntüyle sakallarındaki beyaz kılların siyahlarından daha fazla olduğunu, bunların da beyaz tutamlar arasında fark edilemeyecek kadar dağılmış bulunduğunu görmüş. Ve kendi kendine, beyazlaşan sakal yaşlılığın alametidir. Yaşlılık da ölümün habercisidir. Zavallı Şemseddin, işte sonunda mezarın kapısına yaklaştın ve hala da neslini sürdürecek çocuğun yok. Sönüp gideceksin ve sanki dünyaya hiç gelmemiş gibi olacaksın, diye düşünmüş. Sonra da bu üzücü düşüncelerle yüklü olarak namaz kılmak üzere camiye girmiş. Oradan da evine dönmüş. Evinde dönüşünün saatini bilen karısı yıkanıp koku sürünmüş ve büyük bir dikkatle bedenindeki kılları almış olarak onu bekliyormuş. Ve onu güler bir yüzle karşılayıp akşamın mutluluğu üzerine olsun dileğinde bulunmuş. Ama kahya karısının dileklerine yanıt vermeksizin ona ekşi bir yüzle, "Hangi mutluluktan söz ediyorsun sen bana? Benim için hala mutlu olma olanağı var mı?" demiş. Karısı şaşırarak ona, "Allah'ın yüce adı senin üzerine ve yörene olsun. Bu kötü düşüncelere neden kapılıyorsun? Mutluluğunun nesi eksik? Ve de derdinin nedeni nedir?" demiş. O da, "Sadece sensin. Dinle öyleyse beni ey kadın. Çarşıya her gittiğimde duyduğum kederi ve üzüntüyü bir düşün. Dükkanlarda tacirleri, yanlarında gözlerinin önünde büyümüş 1, 2, 3 bazen de 4 çocukları olduğu halde oturduklarını görüyorum. Onlar artlarında evlat bıraktıklarından ötürü gurur duyuyorlar. Sadece ben bu avuntudan yoksunum. Ve çoğu zaman bu avuntusuz yaşamdan kurtulmak için ölümü dilediğim oluyor. Ve atalarımı bağrına çekmiş olan Tanrı'dan benim için de acılarımı bitirecek bir sonuç hazırlamasını diliyorum," diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri işitince kahyanın karısı ona, "Bu üzücü düşünceler üzerinde durma ve gel senin için hazırladığım sofrayı onurlandır," demiş. Ama tacir, "Hayır, vallahi ne yemek ne içmek ne de bundan böyle senin elinden çıkan bir şeyi kabul etmek istiyorum. Bizim verimsizliğimizin nedeni sadece sensin. Evliliğimizden bu yana işte 40 yıl geçti ve hiçbir sonuç alamadık. Ve sen benim başkalarını eş edinmeme her zaman engel oldun. ve ilgili kadın olarak etimin zayıflığından yararlanıp daha ilk gerdek gecemizde eve senden başka hiçbir kadın sokmayacağıma ve senden başka herhangi bir kadınla yatmayacağıma dair bana yemin ettirdin. Ben de safça bütün bunları sana vaat ettim. Bundan da daha kötüsü, vaadimi tuttuğumu ve kısır olduğunu gördüğün halde beni yeminimden kurtaracak gönül yüceliğini de göstermedin. Ama vallahi şimdi yemin ediyorum ki bundan böyle içine girmemi, hatta okşamamı görmektense zebbimi dibinden kesmeyi yeğlerim. Çünkü daha şimdiden görüyorum ki seninle uğraşmak boşuna bir zahmettir. Gerecimi bir kaya kovuğuna sokmakla seninki kadar verimsiz bir toprağa ürün almak üzere sokmak arasında bir fark görmüyorum. Evet, vallahi senin dipsiz kuyuna cömertlikle akıttığın bunca tohum boşa gitmiştir, diye haykırmış. Kahya'nın karısı biraz dokunaklı olan bu sözleri işitince gözlerinin önünde ışığın karanlığa dönüştüğünü görmüş. Öfkeli ve olabildiğince acı dolu bir sesle kocası Kahya'ya, "Ah, yaşlı soğuk yaratık. Konuşmadan önce ağzına koku sür. Tanrı'nın adı üzerime ve yöreme olsun. Bütün bu çirkinliklerden ve yanlış suçlamalardan korusun. Sen ikimizden sırf benim mi yetersiz olduğumu sanıyorsun? Aldanıyorsun sen yaşlı amca. Sen kendini ve soğuk yumurtalarını suçlamalısın. Evet, Allah için soğuk olan senin çok duru ve verimsiz bir sıvı sızdıran yumurtalarındır. Onları ısıtacak ve sıvılarını koyulaştıracak ne gerekse satın al. O zaman benim meyvemin güzel tohumlar mı taşıdığını, yoksa verimsiz mi olduğunu anlarsın," diye haykırmış. Öfkelenmiş karısının bu sözlerini işiten tacirler kahyası tereddüte kapılmış ve kararsız bir vurgulamayla, "Senin söylediklerini kabul ederek yumurtalarımın soğuk ve saydam, sıvısının da duru ve verimsiz olduğunu varsaysak, acaba koşup satın almam için sıvı yoğunlaştırıcı ilacın nerede satıldığını söyleyebilir misin?" diye sormuş. Karısı da ona, "Gidip ilk rastladığın aktarda erkek yumurtasını yoğunlaştıracak ve onları kadını aşılayacak hale getirecek tertibi bulursun." Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 251. gece olunca demiş ki, "Erkek yumurtasını yoğunlaştıracak ve onları kadını aşılayacak hale getirecek tertibi bulursun," demiş. Bu sözleri işitince Kahya kendi kendine, "Vallahi yarından tezi yok, aktara gidecek ve yumurtalarımı yoğunlaştırmak için bu tertibi satın alacağım," demiş. Ve ertesi gün çarşı açılır açılmaz Kahya yanına boş bir çini kap alarak bir aktara gitmiş ve ona, "Barış üzerine olsun," demiş. Aktar selamını iade etmiş ve ona, "İlk müşteri olarak seni kapıma getiren sabaha şükürler olsun, buyur," demiş. Kahya, "Bana bir ölçü erkek yumurtasını yoğunlaştıran tertipten satmanı istemeye geldim," demiş. Ve ona çini kabı uzatmış. Bu sözleri duyan aktar ne düşüneceğini bilememiş ve kendi kendine, "Her zaman o kadar ağırbaşlı olan bizim Kahya kuşkusuz benimle şakalaşmak istiyor. Ben de ona aynı tarzda yanıt vereyim," demiş. Ve ona, "Yok vallahi, daha dün üretmiştim ama bu tertibi o kadar çok aranıyor ki elimdekiler çoktan tükendi. Git komşumdan sor," demiş. Bunun üzerine Kahya ikinci aktara gitmiş. Sonra bir üçüncüsüne, sonra da çarşıdaki tüm aktarlara. Hepsi de kendilerinden böyle olağanüstü bir dilekte bulunmasına gülerek ve aynı yanıtı vererek onu uzaklaştırmışlar. Kahya araştırmalarının sonuçsuz kaldığını görünce dükkanına dönmüş. Orada düşüncelere dalarak ve varlığından tiksinerek oturmuş. Böyle içi karamsarlıkla dolu otururken tipik bir haşhaş yutucu, bir sarhoş, bir afyon tüketici, tam deyimiyle çarşının rezil ve sefihlerinden en canlı örneği olan Samsam adlı tellal, şeyhin kapının önünde oturduğunu görmüş. Bununla birlikte tellal Samsam, Kahya Şemseddin'e çok saygı duyar ve dükkanının önünden en seçkin deyimleri bulup yerlere kadar eğilerek selam vermeden geçmezmiş. O sabah da oldukça kötü bir mizaçla selamını iade etmekten kendini alamayan Kahya'yı selamlayarak, saygılarını sunmaktan geri kalmamış. Bunu fark eden Samsam ona, "Nasıl bir felaket ruhunda bu denli tedirginlik yarattı da seni sardı ey saygın kahyamız?" diye sormuş. O da, "Bak Samsam, gel şuraya otur da sana diyeceklerimi dinle. Üzülmeye değer bir şeyim var mı yok mu sen karar ver. Düşün ki Samsam, 40 yıldır evliyim ve de henüz bir evlat kokusu almadım. Sonunda bana bu gecikmede saydam yumurtalarım, duru ve verimsiz öz suyum olduğu için kusurun bende olduğu söylendi. Ve gidip aktarlardan yumurtalarımı yoğunlaştıracak bir tertip aramam tavsiye edildi. Şimdi beni burada, kişiliğim için çok değerli olan öz suyumu katılaştırmak için gerekli çareyi bulamamaktan ötürü bahtsız otururken görüyorsun," demiş. Tellal Samsam, kahyanın bu sözlerini işitince şaşkınlık gösterecek ya da aktarlar gibi gülecek yerde elini ayası yukarı gelecek şekilde uzatarak ona, "Avcuma bir dinar koy ve bana şu çini kaseyi ver. Senin derdinin çaresi bende," demiş. Kahya da ona, "Acaba mümkün mü bu? Ama ey Samsam, bil ki eğer bu işte başarı sağlarsan zengin oldun gitti. Peygamberin yaşamı üzerine yemin ederim. İşte başlamak için de bir dinar yerine sana iki dinar," diyerek yanıt vermiş. Ve iki parça altını eline koyarak çini kaseyi ona uzatmış. Bunun üzerine ünlü bir rezil olan bu Samsam, çarşının bütün aktarlarından daha marifetli olduğunu göstermiş. Gerçekten çarşıdan kendisi için gerekli her şeyi satın aldıktan sonra evine giderek aşağıdaki tertibi hazırlamış. İki ölçü Çin kebabesi, kebabe, Hint biberi tohumu, bir ölçü Yunan kendir otu yağı, bir ölçü taze karanfil, bir ölçü kızıl serendip tarçını, 10 dirhem malabarın beyaz kakulesi, 5 dirhem Hint zencefili, 5 dirhem beyaz biber, 5 dirhem ada karabiberi, 1 ölçü Hint yıldız anasonu tanesi ve yarım ölçü dağ kekiği almış. Bunların hepsini yığıp elekten geçirdikten ve üzerine saf bal döküp iyice karıştırdıktan sonra buna 5 misk tanesi ve 1 ölçü havanda dövülmüş balık yumurtası ekleyerek yeniden ustalıkla birbirine karıştırmış. Bunların üzerine de gül suyuyla oluşturulmuş bir şurup dökmüş ve hepsini birden çini kaseye koymuş. Kaseyi çabucak Kahya Şemseddin'e götürmüş ve işte erkeğin yumurtalarını sertleştiren ve çok duru olan sıvısını yoğunlaştıran üstün tertip diyerek ona vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 252. gece olunca demiş ki, İşte erkeğin yumurtalarını sertleştiren ve çok duru olan sıvısını koyulaştıran üstün tertip diyerek ona vermiş. Sonra da, bu macunu cinsel yaklaşımdan 2 saat önce yemen gerek. Ama önceden ilkin 3 gün gıda olarak sadece baharatla çeşnilendirilmiş keklik kebabı, içindeki sütüyle erkek balık ve de hafifçe ızgarası yapılmış koç yumurtası yemen gerek. Ve bütün bunlarla duvarları delip çıplak bir kayayı bile dölleyemezsen, ben Samsam sakallarımı ve bıyıklarımı kazıtıp suratıma tükürülmesine razıyım," diye eklemiş. Ve bu sözleri söyleyerek Kahya'ya çini kaseyi vermiş ve uzaklaşmış. Bunun üzerine Kahya, kuşkusuz bu Samsam tüm yaşamını sefahatle geçirdiğinden katılaştırıcı ilaçları iyi biliyor olmalı. Dolayısıyla Tanrı'ya ve ona güvenmeliyim," diye düşünmüş. Ve evine dönüp çabucak zaten sevdiği ve onun tarafından sevildiği karısıyla arasını düzeltmiş ve birbirlerinden geçici bir öfkeyle ortaya koydukları davranışlarından dolayı karşılıklı özür dilemişler. Ve birbirlerine anlamsız sözler söyledikten sonra bütün gece kendilerini nasıl yiyip bitirdiklerini anlatmışlar. Bundan sonra Şemseddin 3 gün boyunca büyük bir özenle Samsam'ın önerdiği yiyecekleri ve tadını harika bulduğu macunu yemiş. Bunun üzerine kanının gençlik yıllarında kendi yaşındaki ufaklıklarla iddialara girdiği zamanki gibi coşkuyla kaynadığını duyumsamış. ve karısına yaklaşarak üstüne çıkmış. O da kendini kocasına vermiş. İkisi de süre, tekrarlama, sıcaklık, atılım, yoğunluk ve kararlılık bakımlarından harika sonuç almışlar. Ve de o gece Kahya'nın karısı tartışılmaz biçimde döllenmiş. Ve adet görmeden 3 ay geçince bundan tam anlamıyla emin olmuşlar. Hamilelik doğal yolunu izlemiş ve günü gününe 9. ayın sonunda kadın mutlu ama korkulu bir güçlükle doğum yapmış. Çünkü doğan çocuk sanki 1 yaşındaki bir çocuk kadar iriymiş. Ve ebe kadın adet olan duaları okuduktan sonra ömründe bu kadar güçlü ve güzel çocuk görmediğini açıklamış. Samsam'ın harika macunu düşünülünce buna pek de şaşmamak gerekirmiş. Bunun üzerine ebe kadın çocuğu alıp Allah'ın, Muhammed'in ve Ali'nin adlarını anarak yıkamış ve kulağına Müslümanların adeti gereği kelime-i şehadet getirerek kundaklayıp annesine teslim etmiş. Annesinin memesini doyuncaya kadar emen Nevzat, Nevzat yeni doğan çocuk, uyuyakalmış. Ebe kadın annenin yanında 3 gün daha kalmış ve ancak her şeyin yolunda olduğunu anlayınca oradan ayrılmış. Ve tüm komşulara bu münasebetle hazırlanmış tatlılar dağıtılmış. 7. gün odaya tuzlar dökülmüş ve Kahya içeri girerek karısını tebrik etmiş. Sonra ona "Tanrı vergisi nerede?" diye sormuş. O da Nevzat'ı kendisine uzatmış. Kahya Şemseddin 7 günlük olduğu halde 1 yaşındaymış gibi gösteren ve yüzü yeni doğmuş aydan da parlak olan çocuğun güzelliğine hayran kalmış. Ve karısına buna ne ad koyacaksın diye sormuş. O da kız olsaydı ona ben ad koymak isterdim. Ama bir oğlan olduğuna göre seçme önceliği senin diye yanıt vermiş. Tam o anda çocuğu kundaklayan cariyelerden biri yavrunun kıçının sol kanadında şekli ve rengiyle geri kalan kısmın beyazlığıyla çelişen misk tanesi gibi bir ben görerek heyecandan ve zevkten ağlamış. Ve zaten çocuğun iki yanağında da aynı şekilde ama daha küçük, zarif, siyah, üzerleri hafif tüylü birer tanecik halinde benler varmış. Bundan dolayı saygın Kahya bu durumdan esinlenerek ona Alaaddin Ebu Şamat, Alaaddin Ebu Şamat benli Alaaddin adını koyalım demiş. Böylece çocuk Alaaddin Ebu Şamat olarak çağrılmış. Ama kısa süre sonra bu ad uzun bulunduğundan sadece Ebu Şamat denilmiş. Ve Ebu Şamat'a 4 yıl boyunca 2 ayrı süt ana ve kendi anası tarafından süt verilmiş. Böylece bir genç arslan kadar güçlü, Yasemin kadar beyaz, gül gibi pembe olmuş. O kadar yakışıklıymış ki komşuları olan tüm küçük kızlar ve ana babaları ona çılgınca tapıyorlarmış. O da onların sevgi gösterilerini kabulleniyor ama onlara kendisini öptürmüyor ve yanına çok yaklaşırlarsa yüzlerini acımadan tırmalıyormuş. Bundan dolayı küçük kızlar hatta genç kızlar onu incitmeden ancak uykudayken öpücüklere boğuyor, güzelliği ve tazeliğine hayranlık duyuyorlarmış. Ebu Şamat'ın anasına ve babasına gelince, oğullarının ne denli hayranlık uyandırıp beğenildiğini görüyor ve onun kem göze uğramasından korkuyorlarmış. Sonunda onu bu kötü etkiden korumaya karar vermişler. Bunun için öteki ana ve babalar gibi sinek ve kirliliğin yüzünde kalmasını aldırmayarak onun daha az güzel görünmesine ve bu yoldan kendi üzerine kem gözü çekmesine engel olacak yerde Ebu Şamat'ın ana ve babası çocuğu evin alt bölümünde bulunan odalara kapatmışlar ve onu böylece tüm gözlerden ırak büyütmüşler. Ebu Şamat da böylece her şeyden habersiz ama köleler ve hadım ağalarıyla çevrili olarak büyümüş. Ve daha ileri yaşlara ulaşınca kendisine güzel yazı, Kur'an ve fen bilimlerini öğreten çok bilgili hocalar tutmuşlar. O da sırası gelince güzel ve güçlü olduğu kadar bilgili bir kişi olmuş. Ana ve babası sakalları çıkıp iyice büyüyünceye kadar onu yer altındaki bölmeden çıkarmamaya karar vermişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. 17. ayrımın sonu sayfa 178.